Ayrım 13.
Dikkat ederim. Sevgilisiyle buluşmaları uzun aralıklara uğradığı zamanlarda sinirlenir. Bu özlemle adeta hastalanır. Duygularında bana karşı olan nefrete yakın doygunluğunu bildirmemeye çalışarak kendini kollarımın arasına cansız bir bırakışı vardır. Bu fedakarlığın tepkisini gösteren bir iki hıçkırıkla sarsılır, beni de titretir. Sorarım. Ne oluyorsun karıcığım? İnler. Sinir hali. O anda benim sinirlerim de en son derecede gerilir. Kollarımın arasında bütün gücümle sıkar, hırpalar, didikler dişlerim. Onun yüreğinden bu hıçkırıkları koparan kuşkusuz o hain sevdadır. Yatıştırılması bir zamancık uzamış o günahkar sevda. Bu gerçeği benim bildiğim kadar karım da kendisini aç bir canavar hırsıyla ısırışımın nedenini anlar. İşte böyle geçiniriz. Azizim Haşim Ulvi, öyle zehir tiryakileri vardır ki alıştıkları zehirlerin hiçbir çeşidi artık onları tutmaz olur. Sonunda avuçla arsenik yalarlar. İşte ben hayata dayanabilmeyi aşkın bu zehir dolu kadehini çekerek kızmakta buluyorum. Dert ortağınız. Haşim Ulvi kendini bir boşluğa çeken bulantılı baş dönmeleri arasında düşündü. Muammayı çözemedi. Yılanı öldürmeli mi, zehrine mi alışmalı? Hangisi daha zevkli? Benim babam kimdir? Mesut 41 anlatıyor. Görüyoruz ki tabiat bütün yaratıklarını döl yetiştirmeye, kuşak üretmeye şiddetle zorluyor. İnsan, hayvan, dünyayı bu canlı kalabalıklarla doldurmaktan amaç nedir? Karşılık bir ses alamadığımız bu sorunun cevabını yine kendimiz düşüneceğiz. Tabiatın bu zorlamasında kullandığı yaman kırbaç da aşktır. Hepimiz bu silahın şakırtısıyla doğduk. Bazılarımızı şairleştiren, bazılarımızı da canileştiren bu aşk kapanını içimizde tutulmayanımız da yok gibidir. Ahlak ve kanunun vurduğu dizginlerle bu duygunun pratiğinde hayvanların serbestliğinden ayrılıyoruz. Bir takım sınırlanmalara bağlanıyoruz. Fakat en büyük şiddetini bu uğraşta gösteren tabiatla tepişebilmekteki kudretsizliğini anlayan kanun bu sınırlamalarını gittikçe gevşetiyor. Bunun sonu neye varacak? Şimdi uygarlıkla vahşiliğin arasındayız. Her iki uç birleştiği zaman uygarlıkta mı çok ilerlemiş, hayvanlığa mı daha çok yaklaşmış olduğumuzu anlayacağız. Ben zamanın kanuna kontrabant giden, dipnot, aykırı davranan, iki günahkarın suçlarının sonunda meydana gelme bir ürünüm. Anamı babamı tanımıyorum. 3 günlükken beni bez parçalarına sarıp sarmalayarak cami kapısına bırakmışlar. Ben hangi soysuzların kanlarından akarak dünyaya gelmişim? Gecelediğim cami kapısında nasıl olmuş da kedilerin köpeklerin dişlerinden kurtulmuşum? Bu aleme yeni açılan gözlerimi nasıl olup da fareler kargalar oymamışlar? Sırf hayvani zevklerine kapılıyorlar, bu aşıdan hiç beklemedikleri doğal meyve meydana çıkınca şaşıyorlar. Tabiatın insanlara bu zevki, o önemli döl işini gördürmek için verdiğini anlayınca bu zavallı ürünü hemencecik yok etmeye uğraşıyorlar. Hayattaki ilk feryatları helak kuburlarında, bırakılmış kuyularda susturulan zifiri gecelerin kara dalga beşiklerinde uyutturulan bu küçüklerin yasını kim tutacak? İstatistiklerini kim yapacak? Anayı babayı bu cinayetlerinde durdurmak için sosyetenin alacağı bir önlem yok mudur? Bir gün gelip de her ne biçimde olursa olsun doğurmanın ayıp sayılmayacağını kabul edecek kadar cemiyetin ahlak düşünüşünde bir değişiklik olmayacak mı? Bu sorunların bazı memleketlerde olumlulaştığını görmüyor değiliz. İnsanlık nüfusu bu kayıptan nasıl kurtaracak? Eski ahlakın utanç kanunlarına uyarak mı, yeni başlayan cinsel serbest rejimle mi? İnsan mı kalacağız, köpekleşecek miyiz? Dünyaya gelir gelmez ters yüzüne geri çevrilen bu ölüm hükümlerinin haklarını savunma işinde hangi büyük avukatın sesi yükselecek? Beni kundakladıkları paçavraların içinde şöyle bir kağıt bulunmuş. Türk çocuğudur. Bir hayır sahibinin eline geçip de yaşamak bahtını ererse adını Mesut koysunlar. 41 sayısını da soyadı versinler. Mesut 41. Onun masum yüzünü sıcak gözyaşlarımla yıkayarak cami kapısına, Allah evinin eşiğine bırakıyorum. Önce Tanrı'ya emanet ediyorum, sonra kullardan şefkat diliyorum. Hey anacığım, karanlık gecenin ıssızlığında sessizce mabedin sokak eşiğine bıraktığın bir haram ürününe mutluluğu nasıl yaraştırıyorsun? Bana çok acı bir alay duygusu veren bu garip dileğinin arasından gene bir anılık şefkati sezer gibi oluyorum. Anacığım, anacığım, ikimizi birbirimize bağlayan bu söz bana ne kadar hoş geliyor. Kim bilir nasıl yenilmez, sosyal nedenlerin zoruyla beni karanlık sokağın tehlikelerine bırakmamış olsaydın, sıcak kucağında tatlı sütünü emerek büyüyeydim, o zaman ikimiz de mutlu olurduk. Gece rüyalarımda, gündüz hülyalarımda kendimi cami kapısına bırakılmış bir kundakta haykırır, seni üzerime eğilmiş ağlar görüyorum. Bu benim gözlerimin önünden kovamadığım düşüncedir. Uykularımı kaçıran bir musallat. Hiç görmediğim yüzüne türlü türlü biçimler veriyorum. Sen bana karanlık gecelerde görünen, ağlayan, ağlatan hayalet bir anasın. Belki yüzümde, vücudumda sana ve gene hiç tanımadığım babamdan geçme benzerlikler taşıyorumdur. Bu kalıtımın torunlarıma da geçeceğinden titriyorum. Atadan kalma bir etkiyle ruhça size çekmiş olmaktan ödüm kopuyor. Hayata aktığım oluğun bayağılığına karşı ne olursa olsun namuslu yaşamak istiyorum. Siz kimsiniz? Nesiniz? Bir hırsız, bir orospu. Namus kanunlarından sıyrılarak cemiyet içinde kaçakçı yaşayan iki sefil. Aman yarabbi. Beynimi yakan bu korkunç düşünceler arasında yüzümün kızartısını avuçlarımın içinde saklıyorum. Doğuş vacağımı bilenlerin kuşkulu bakışları altında eziliyor ve kendi kendimden şüpheleniyorum. Ben hangi yaman asıldan gelme bir soysuzum? Anam olacak kadının Mesut adı altında bana 41 numara markasını vurdurmak istemesinden amacı nedir? Bu işaretin kılavuzluğuyla acaba hayatımı adım adım izliyor mu? Hayatımda yaşayan bu hayaletlerin bir gün et ve kemik maddiliğini almış birer gerçek olarak karşıma çıkıp da ben ananım, işte bu da baban demelerinden korkuyorum. Nerede hırsızlığa tutulmuş ihtiyar bir serseri, nerede merkeze sürüklendirilen yaşlı, yüzü makyajlı, ahlaksız bir kadın görürsem acaba onlar mı diye helecanlar geçiriyorum. Gecenin kara sessizliği içine bırakılan kundağı köpeklerin dişlerinden Nasuhi Efendi adında bir hayır sahibi kurtarmış. Beni öz evladından hiç farksız bir şefkatle büyüterek yetiştirdikten sonra da kendine damat etmek lütfunda bulundu. Dünyada kötülerin fenalıklarına karşı kefaret yerine geçen iyilerin bulunduğu da inkar olunamaz. Yoksa bu alem dayanılmaz bir hıyanet, bir anarşi dünyası olurdu. 31 yaşında resmi önemli bir kuruluşun ikinci şefiyim. Refah içindeyim. Kız ve oğlan iki de nur topu gibi çocuğum var. Çevremden her zaman itibar, saygı görüyorum. Bu nimetlere, bu saygılara hakkımı ispatlamak için bataklıktan kurtulan ruhumun olgunlaşmasını uğraşıyorum. Kurtarıcı babalığım Nasuhi Efendi kim bilir nasıl bir düşünceyle kundağımdan çıkan kağıdın ricasını yerine getirmekten kendini alamamış, bana Mesut 41 adını vermiş. Bir gün içeriye giren odacım Mustafa, gizli bir şey söyleyecekmiş gibi bir davranışla kulağımı eğilerek, ''Kılıksız ihtiyar bir kadın sizinle özel görüşmek istiyor. Savmayı uğraştım, bir türlü def olmuyor.'' dedi. Birdenbire titredim. O zamana kadar bütün gecelerimde kabuslar içinde beni titreten o korkunç hayalet işte sonunda maddileşerek gündüz aydınlığında apaçık karşıma çıkıyordu. Ne tutum almalıyım şimdi? Rahatsızlık veren bir dilenci gibi anamı kovmalı mıyım? Yoksa insancıl bir oğul gibi karşılamalı mıyım? Hangisine layıktır bu kadın? 9 ay beni karnında taşıdı. Ayıbını örtmek için binlerce benzeri gibi beni boğmayarak cami kapısında diri bırakması da analık yüreğinin bir görünüşü sayılmaz mı? Odacıya çağır gelsin. Fakat onun burada bulunacağı sürece içeriye kimseyi bırakma dedim. Açılan kapı içeriye giren ufak tefek bir kadının üzerine kapandı. Yırtık pırtık bir işçi kıyafetinde. Gıdasızlıktan yüzünün buruşuk derisi anemik bir toprak rengi almış. Aç hayvan bakışıyla üzerimde dolaşan gözleri kuru. Ben hiçbir şey anlamamazlıktan gelerek çatık bir suratla sordum. Kadın ne istiyorsun? Boynunu bir yana eğdi, bakışı baygın bir süzgünlükle tatlılaştı. Helecandan göğsü kabarıp iniyordu. Anlaşılmaz bir şeyler kekeledikten sonra söyleyemeyeceğim, tıkanıyorum dedi. Aramızda acıklı bir sır vardı ama bunu söylemeye nasıl cesaret edecekti? Yaşlı kadının sönük gözlerinde şimdi uzun bir hasretin ateşleri kıvılcımlanarak yüzüme baktı, baktı. Sonunda baygınlık geçirir bir halde yüzüstü yere kapandı. O kuru gözlerinden şimdi sıcak yaşlar boşanıyordu. Aynı helecanla benim yüreğimi de çarpıntı aldı. Dayanıklılığımı korumaya çalışarak kalk kadın ne oluyor dedim. Halsizce doğruldu. Sevgi pırıltıları seçilen gözlerini bana dikti. İniltiye benzer bir deyişle Mesut 41. İzin ver birkaç dakika yüzünü göreyim dedi. Şimdi daha üzücü bir dikkatle göz göze geldik. Aman yarabbi. Toprağa dönmüş sefalet örneği bu iskelet yüz içinde bile bana ne kadar benziyordu. İçimden patlayan bir damarın sıcak kanı ığıl ığıl yine içime aktı. Ana oğul kanlarımız kaynaşıyordu. Ben 30 yaşından sonra ana sesi duyuyordum. O cami kapısını ağlar bıraktığı kundağa koskocaman bir adam olmuş görüyordu. Aramızda gittikçe artan ısınmayı fark eden kadın beni yumuşatan hıçkırıklar içinde ''Oğlum ben ettim sen etme'' diye yalvarıp inledi. Cinayetinden utanır bir davranışla iki avucuyla yüzünü kapadı. Boğula boğula ağlıyordu. Ben de tepeden tırnağa kadar bir ıspazmoz geçiriyordum. Fakat içimdeki yumuşamayı yenmeye uğraşarak ''Kadın, analık iddiana karşı çıkarak ben seni şimdi karşımdan kovabilirdim. Ama aldığım terbiyeyle yükselen vicdanım bunu yapmamı elverişli değildir. Çünkü yüzünde analığımın inkar edilemez izlerini taşıdığını görüyorum. Evet, kuşku yok senin oğlunum. Bir şartla günahını affetmeye de hazırım. Sorularıma doğru cevap verirsen.'' Anam şimdi bana biraz daha yaklaştı. Titreyen kansız dudaklarıyla ''Veririm evlat, veririm. Allah bir doğru cevap veririm. Cami kapılarına, karanlık sokaklara bıraktığın çocukların ben kaçıncısıyım?'' O O gene şimdi elleriyle yüzünü örterek iki hıçkırık arasında cevap verdi. Üçüncüsü çocuğum, üçüncüsü. O kardeşlerim ne oldu? Sorma da söylemeyeyim. Sokağa bırakılan daha yeni canlanmış et parçası ne olursa. İşte yalnız sen kurtuldun. Tanrı yalnız sana acıdı. Hayattan yalnız senin nasibin varmış. Şimdi anamdan çok ben titriyordum. Soruda devam ettim. Babam kimdir benim? Anam bir bilinmezi çözmeye uğraşır bir dalgınlığa vardıktan sonra uzun zaman elinden yakamı kurtaramadığım Teki Hasan adında yarı deli bir sarhoş. Şimdi nerede? Bir hırsızlık ve öldürme suçundan 7 yıl ceza yedi. Hapishanede öldü. Oh! O büyük üzüntüm arasında babamın ölümü sevinciyle yüreğim biraz ferahladı. Babam bir hırsız, bir katil, anam işte böyle bir hayduda yaraşır bir dişi. Bu iki sefilden doğan ben bir gün gelip de par atavizme, dipnot, soya çekim yoluyla bu soysuzlara çekecek miyim? Bu kuşkunun yılanı içimde gene kıvranmaya başladı. Umutsuzluğum derindi. Yoksa gördüğüm öğretim, aldığım eğitim sonunda damarlarımdaki pis kan temizlenmiş miydi? Anamı bir zaman iğrenç getiren bir acımayla seyrettikten sonra sorguya giriştim. Vücudundan kopan bu yavrucakların kundaklarını sokakların karanlığına bırakırken içinde hiçbir acıma duymadın mı? Duyardım oğulcuğum. Yüreğim sızlardı ama elden ne gelir? Nikahsız erkeklerden olan çocukların toplumda yeri var mı? Ve sonra beslemeyi anada babada güç. Onları ne diye, ne adla, kime tanıtabiliriz? Bizi çirkefte bırakan sosyetenin bizden çoluk çocuk beklemeye hakkı yoktu. Kazara büyüyerek alınlarına piç damgası vurulan çocuklarımız da hayatta bizim birer örneğimiz olmuyorlar mı? Ne yarar olacak onlardan dünyaya? Şu soruyu sormaktan gene kendim alamadım. Benim Teki Hasan'dan olduğuma kesin kesemin misin? Ne bileyim oğul, sana doğru söylemeye söz verdim. El karıları nikahlı kocalarına bile hıyanet ediyorlar da biz bu nikahsızlara mı sadık kalacağız? Artık başım dönüyordu. Ben bir babadan değil, 8-10 günahkardan peydahlanmışa benziyordum. Söyletmek istediğim bu kadını şimdi susturmak heyecanlarına düşüyordum. Fakat o artık kızışmıştı. Doğrusunu istedin, ben de yalansız söylüyorum. Biz dinsiz, imansız, dünyaya hayırsız oluruz. Yaradana kızgınız. Bizi böyle yapan Allah'a neye şükredelim? Hakkımızda cezadan başka bir şey düşünmeyen sosyeteye hayırlı olmayan için çalışalım. Nemiz para ederse onu satarız. Bulunca çalışırız. Açlıktan ölecek değiliz ya. Kaç kere mahkum oldun? 5. Gazetelerde okumadın mı ünlü fındık Hatice'yi? Keşke anam bu kadar da doğru söylemeseydi. Ne düşüneceğimi, ne diyeceğimi şaşırmıştım. Derin bir üzüntünün karanlıklarında ruhum boğulurken kadın sesleniyordu. Oğul, inan için rahat etsin. Kendimi sana tanıttıktan sonra artık namuslu yaşayacağım. Halime bak, artık bu sefil hayatımın sonundayım. Açlıktan ölsem de gam yemem. Gençlik benden gitti. Artık nemi satacağım. Artık çalıp çırpmayı da beceremez bir duruma geldim. Namuslu olacağım, namuslu. Doğru mu söylüyorsun anne? İnan ki doğru. Şimdiye kadar söylediğim yalanlardan ne yarar gördüm ki bugün doğru söylemeyeyim. Seni görünce ruhum değişti. Kötülükle iyiliği fark ettin. Ah ah! Ben de kundaktayken eğitimci bir nasuhi efendinin eline düşmüş olaydım. Yalan doğru. O zamana kadar hayatın bu kadar doğrucu iğrenmesiyle sarsılmamıştım. Öyle anadan, öyle babadan doğmak cezasına uğramak için benim ne kabahatim vardı? Demek ki hep temiz doğuyoruz. Ne olursak sonradan oluyoruz. Ben bu sefillerin ellerinde büyüyeydim, polisi yoranlardan, hapishaneleri dolduranlardan biri olacaktım. Düştüğüm durumdaki en ucuz yolu bu uğursuz söyleşmeyi kısa kesmekte buldum. Kadın dedim, seni affedebilmemdeki şartların en önemlisini şimdi söyleyeceğim. Buyur oğul, buyur. Bu kapının dışında bir odacı oturuyor. Evet, her ay başında geleceksin, o sana 30 lira verecek. Anamın donuk gözlerinde sevinç şimşekleri çakmaya başladı. Anladım ki bu 30 lira onun sefil son hayatını varlıkla dolduracak önemli bir paradır. Minnet yaşları saça saça ayaklarıma kapanmak istedi. Geriye iterek, en önemli şartım da şudur. Bir daha bana görünmeyecek, varlığından aileme hiçbir şey sezdirmeyeceksin. Peki evlat, peki. Seni bir daha görmemek bana çok acı gelecek ama dişimi sıkacağım. Bu odadan çıktıktan sonra senin için ölmüş bir ana olacağım. Bir daha adım işittirmeyeceğim, merak etme. Pek çatık durduğum için bana yaklaşmaya cesaret gösteremedi. Gene uzun bir secdeyle yere kapandı. Sulu sepken bir yasla tahtaları öpüyordu. Sonra bir humma hastası titremeleri ve kesik davranışlarla ayağa kalktı. Kapıya doğru yürürken her adımda bir başını çevirerek yaşlı bakışlarıyla beni süzüyordu. Son sözü şu oldu. Senden yaşlar dökerek ilk ayrılışım cami kapısında oldu. İkincisi de bu. Ne kadar kötü olsam anayım. İnan yüreğim kanayarak gidiyorum. Bu sözlerle son vedasını yapan anamın gözleri karşımda derinleşti, derinleşti. Boğmak için beni içine çeken birer üzüntü ummanı oldu. Biz her olduğumuz şeyi iklimin, çevrenin, doğuşlarımızdaki soyluluk, soysuzluk rastlantılarının etkileriyle oluyorsak, zenciye niçin siyahsın, Mecnun'a niçin delisin, Zeki'ye aptalın niçin böylesin diyebilecek miyiz? Fakat katile niçin öldürüyorsun, hırsıza neye çalıyorsun diyebiliyoruz. Bu determinist felsefe içinde olan fenalıkların baş sorumlusu kimdir? En büyük suçluyu arayalım. Düşün bulursun. İşte o. La yüsel amma yef'al. Çocuğumun babası. Çamlıca sırtında kübik pencereleriyle Marmara'ya bakan köşkün bir dreadnought, dipnot, zırhlı bir savaş gemisi, kabinesini andıran balkonunda Nedim Uğur Dalgın çevrenin güzelliğini süzüyordu. Beyaz önlüklü, zarif boneli hizmetçi kız getirip epey çeşitli yüklü kahvaltı tepsisini küçük masanın üzerine koydu. Bu ufak tıkırtıyla kederli dalgınlığından uyanan Nedim sordu. Bayan nerede? Odasında efendim. Söyle gelsin. Birkaç dakika sonra hizmetçi kız ters cevabı getirdi. Canı istemiyormuş. Nedim ruhunu didikleyen sıkıntının sinirli sarsıntısıyla düşündü. Artık dayanıklılık ölçüsünün cıvası kabını patlatacak dereceye yükselmişti. Evlilik mutluluğuna ermek maksadıyla gücünün yetebildiği fedakarlıklardan çekinmeyen koca, eşinden her zaman gördüğü bu sevgisinin tersi bıktırıcı davranışlarla bahtsızlanıp duruyordu. Artık yetişir mırıltısıyla yerinden fırlayan Nedim, karısının oda kapısını yokladı. İçeriden kilitliydi. Güm güm vurarak tıkanır bir sesle "Aç Şükran" dedi. İçeriden ezgili titrek cevap geldi. "Bana dokunma Nedim, insanlardan kaçıyorum." "Ben kocandan da mı?" "Evet, sen de insan değil misin?" "Sen kendin de insansın, kendi kendinden kaçabilir misin?" "Onun çaresini de düşünüyorum." "Sendeki bu anormal hallerin, bu çekilmez densizliklerin çok önemli bir nedeni var. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ama bu sırrı yüz yüze ortaya atmaktan çekiniyoruz. Bilinip de saklanan sır sırlıktan çıkar, kanı zehirleyen bir hastalık olur. Açıkça söyle, birbirimizden kurtulalım. Apaçık bir gerçek önünde tersine bir inatla her iki taraf için bu geçimsizlik acısını uzatacak budala kocalardan değilim. Herhalde çabucak çaresine bakacağım. Bu ruh hastalığını benden değil doktorlardan sor. Sordum, bir şeyci yok diyorlar. Sözüm ona bu adı doktor cahillerin aldanışlarına inanıyor musun? Hay. Çünkü benim yanımda iştahın yok fakat bensiz pekala yer içersin. Alemle güler konuşursun, yalnız bana karşı somurtkan ve dilsizsin. İnsanlardan kaçıyormuşsun. Hayır, toplum içinde kaçtığın tek bir insan var, o da benim. İçeriden anlaşılmaz kesik, sinirli siteme benzer mırıltılar duyuldu. Bu zayıf söylenişlere Nedim Uğur gür sesle karşılık verdi. Arif Şehla'yı pazar akşamı dineye, dipnot akşam yemeğine çağıracağım. İşte sana 3 gün önceden haber veriyorum. Şimdiden tuvaletine başla. Saçlarının ondülasyonunu, dipnot, dalgalı hale koyma, yaptırt. Kaşlarını bir günlük hilal kadar yol. Kremler, iksirlerle derini tazelendir. Yüzüne en çok açan robunu giy. Arif'i çıldırtacak koket, dipnot, modaya düşkün kadın, bir kadın ol. Ben de kocalık sıfatından payıma düşen övünçle mutlu olayım. Paylamalarıyla balkona yürüdü. Tıkanmıştı. Kahvaltıya el sürmedi. Sabahın hafif sisleriyle tüllenen Marmara'ya daldı. Beyin karıncalandıran derin bir düşüncenin labirentleri arasında işe bir çıkar yol arıyordu. Bu birçok kocaların uğradığı klasik, hemen hemen gündelik olup biten işlerden biriydi. Aynı felakete başkalarınca bulunan çare nedir? Boyuna dayanmak mı? Buna imkan kalmayınca hangi taşa başvurulur? Bir suçüstü yap, karıyı öldür. Aileme küçük bir heyecan zevki verecek bir gazete konusu ol. Aile namusun gıcırlı sakız gibi ağızlarda çiğnensin. Mahkeme, skandal. Adem babanın yaratılışından beri aynı olup biten işlerde en kötülü insan, en kaba hamalın tutuldukları içgüdü hayvanlık budur. Gözlere kan bürüttüren kıskançlık ve ölç alma hırsı. Öldürüp ölmek. Nedim Uğur kendini bu banaliteye, dipnot, bayağılığa kaptırmak istemiyordu. Şükran gebeydi. Hem de vakit yakın. Nedim karısına doğumun son devresinde bir kazaya uğrayacak kadar fazla mı çıkışmıştı? Beynine hücum eden kuşkuların acısıyla eziliyordu. Birkaç gün düşündü. Sonunda Arif'le yüz yüze açıkça konuşmaya karar verdi. Öyle ya, madem ki sevişiyorlar, madem ki tabiatın sempati, antipati denilen elimizde olmadan meydana gelen iki karşıt duygusuyla duygulanıyoruz, o halde Şükran'ı ben bırakayım, o alsın. Bundan daha tabii bir hareket olur mu? Onları birbirinden soğutarak kendimi zorla karıma sevdirmek için cinayetlere kadar varmaktan ne çıkar? Bu durumda hemen bütün insanlık körü körüne niçin cinayetin karanlık kuyusuna düşüyor? Bu herkesin yaptığı işte ben bir başkalık gösteremez miyim? Bu çok egoist duyguda gözleri kararanlara güzel bir örnek olmak umudu bana çektiğim acıların acısını ödüyor. Bu altruist, dipnot, özgecil, kararı sonunda Arif Şehla'yı Beyoğlu büyük otellerinden birinin özel kabinesine, dipnot küçük odasına davet etti. Genç aşık bu çağrıyı uzun düşüncelerden sonra korku heyecanları içinde katılabilmişti. Şükran'ın kocasını buz kapları içinde şampanyalara varıncaya kadar ince bir zevkle hazırlanmış zengin bir sofranın başında buldum. Güler yüzle dostça selamlaştılar. Arif Şehla bu yalandan içtenliğin tatlılığı altında gizlenen acı bir öç alma kuşkusunun verdiği heyecanla titremekten kendini alamıyordu. İlk kadeh tokuşturmalardan sonra konuşulacakların acılığından hiç renk vermeyecek şen bir davranışla söze başladı. Davetime gelmekle gösterdiğiniz içtenliğinize teşekkür ederim. Bu içtenliğinizin arkasından yapacağınız bir açıklama içtenliğiyle beni minnettar edeceğinizi umuyorum. Medeni sosyete adetlerinin önüne geçilmez kusurlarıyla acılar çekiyoruz. Genç, güzel karılı bir erkeğin evine vakitli vakitsiz, yine genç, bekar misafirler kabulünden doğan flört olayları bu kusurların ilk serisini meydana getirir. Erkek kadın iki genç arasında gizli kaynaşmalar başlar. Kaçak aşk her tehlikeyi göze aldırtacak kadar tatlıdır. Sevda bir gömlekmiş, ya yeninden ya yakasından mutlaka kendini gösterirmiş diyen bir atalar sözü var. Az vakitte gömleğin bu ateş rengi dışarı vuruyor, gizlilik sözde kalıyor. Koca her şeyi hissediyor, biliyor. Dedikodu etrafı sarıyor. Ya hemen ya uzunca bir dayanmadan sonra bu sevişme gazetelerde her gün benzerlerini okuduğumuz vahşi bir faciayla sonuçlanıyor. Arif Şehla bu kısa iddianameye uygun bir cevap bulmak için dolu bir kadehi hemen susuz çekti. Boğazını yakan içkinin zihnine vereceği açıklıktan medet umarak, ''Beyefendimiz dedi, iddianız bir dereceye kadar olağandır fakat genelleştirmeye olanak yoktur.'' Kadın ve erkek, medeni gençlerin aile onurlarına dokunmayacak bir eğitim çerçevesindeki içten ahbaplıklarını nasıl inkar edebiliriz? Böyleleri de yok mu? Böylelerinin varlığı birincilerin varlığına engel olmaz. Konuşmamız bu iki sınıftan birincisi üzerindedir. Mesela karım Şükran'la sizin aranızdaki flört gibi. Konuşma kapalı aktığı mecra, dipnot akış, borusunu birdenbire patlatmıştı. Arif Şehla bir iki yutkunma arasında gülümsemek cesaretini göstererek, ''Efendimiz, bu suçlamayla pek kuru bir kuruntuya kapılıyorsunuz. Bendeniz, lütfen dostluğuna kabul olunduğum namuslu bir ailenin kadınına aşkını ilan edecek düşkünlükte bir erkek değilim. Eşinizde böyle bir kandırmaya uygun cevap vermek yaratılışından çok uzak bir kadındır. Bu gerçeğin kesinliğine inanınız.'' Nedim Uğur bu cesur inkara gülümseyerek, ''Yumuşak yüzle başladığımız konuşmayı yine öyle yumuşak bitirmek istiyorum. Ben korkunç bir koca değilim. Sizin de yalancı olmamanızı gönlüm diler.'' Sosyetenin bazı noktalarda yalancılık günahını kusur saymayacak ahlakçı hoşgörüleri vardır. Medeni gerekçeyle söylenen birçok yalanlar vaftizle gerçeklendirilir. Biz bu zamane moral, dipnot, ahlak, oyununun gülünç aldatmasından kaçarak açık vicdanla görüşeceğiz. Ben aldatılmış bir koca öfkesi göstermeyeceğim, siz aldatan bir aşık kurnazlıklarında direnmeyiniz. Her gün sayısız kurbanlar veren bulaşık bir hastalık olan bu aşk vebası üzerinde fenli, dipnot, bilimsel bir söyleşi yapalım. Bu işte ahmakça değil, tabii psikolojik zorunlulukları göz önünde tutarak teknik bir karar verelim. Karımla aranızdaki sevişme ispat gereği devresini çoktan geçirmiştir. Bunu bir gerçek olarak konuşmanın başına perçinledikten sonra daha az önemli olmayan ayrıntılara geçelim.